Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, Bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bendeniz Ömer Faruk Demireşik. Teknik masada da Ramazan Duman kardeşimin yardımlarıyla bu haftada huzurlarınızdayız. Muhterem dinleyicilerim, geçtiğimiz hafta Amme Nebe suresinin 36 ve 37. ayetlerini okumuştuk. Bu ayetlerde Rabbimiz takva sahiplerinin kavuştuğu cennetin onların amelleri karşılığında olduğunu, Allah-u Teala'nın da bu karşılığa ilave olarak ikramlarda, ihsanlarda bulunduğunu konuşmuştuk. Yine 37. ayet-i kerimede de yerin ve göklerin Rabbi olan Allah'ın bütün her şeyin, bu ikisi arasında her şeyin sahibi olduğunu, Rabbi olduğunu, terbiyecisi olduğunu ve Rahman olarak merhametiyle, nimetleriyle her şeyi kuşattığını anlatmıştık. O Rahman olan Allah, dünya hayatı boyunca mümin kafir, fasık, müttaki ayrımı yapmaksızın bütün kullarına bol bol ihsanda, ikramda bulunmuştu. Ama öyle bir gün geldi çattı ki artık Rahim olan sadece rahmetiyle müminlere yardımda, ihsanda bulunacak olan El-Adil ve Züntikam, intikam sahibi olan Allah-u Teala'nın insanları hesaba çekeceği gün geldi. Öyle bir gün ki bütün varlıklar, bütün insanlar, cinler ve hatta hayvanlar büyük bir meydanda toplandılar. Mahşer gününde, mahşer meydanında bir araya geldiler ve Allah-u Teala böyle bir günde yarattığı mahlukatını tek tek huzurunda topladı. Bu Allah'ın vaadidir. Er veya geç tahakkuk edecek, gerçekleşecektir. Bunun bir yıl sonra, 10 yıl sonra, 10.000 yıl sonra olmasının hiçbir farkı yoktur. Aradan kaç nesil geçerse geçsin, kaç milyar insan yaşarsa yaşasın, ilk insandan son insana kadar bütün insanlar, bütün cinler Allah'ın huzurunda toplanacaklardır. O gün sert ve belalı bir gündür. O gün çetin bir gündür. O gün hesap günüdür. O gün gizlenen her şeyin ortaya döküleceği, hiçbir hakikatin gizli kalmayacağı gündür. O gün içlerin dışa çevrileceği, o gün derilerin konuşturulacağı, o gün yalanın, yanlışın, iftiranın bulunmadığı gündür. İşte o günde la yemlikune minhu hitabe. İnsanlar, varlıklar konuşma imkanı, gücü bulamazlar. O gün sadece Allah'ın fermanı dinlenir. Sadece Allah'ın izin verdiği kullar, izin verdiği kadarıyla konuşurlar. O gün sadece doğru şeyler söylenir. O gün sadece Allah'ın izin verdiği kullara şefaat edilir. İşte bu manzarayı gözümüzde canlandırdıktan sonra 38. ayette, hemen devamındaki ayette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah, bismillah. Yevme yekumur ruhu vel melâiketu saffâ. La yetekellemûne illâ men ezine lehur rahmânu ve kâle savâbe. O gün, yani kıyamet günü, mahşer günü ruh ve melekler saf saf dizilir. Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamaz. Konuşan da ancak doğru ve uygun olanı söyler. İnsanların, cinlerin, hayvanların o meydanda toplandığı, istintak edileceği, hesaba çekileceği, sorguya çekileceği o gün ruh ve melekler de saf saf hazır bulunurlar. Ayet-i Kerime'de geçen ruh kimdir? Melekler ifadesi belli. Eğer bu ruh Cibril, Cebrail aleyhisselam ise niye meleklerden ayrı bir şekilde ifade buyuruldu? Şimdi bu sorular üzerinde duralım. Tefsirlerde ruhla ilgili, ruhun kim olduğuyla ilgili pek çok görüş ifade edilmiştir. Büyük meleklerden biri olduğu, Cebrail aleyhisselam olduğu, meleklerin ileri gelenleri olduğu söylenmiştir farklı farklı. Fakat ağırlık kazanan görüş, Ruhul Emin, Peygamber Efendimiz'e eksiksiz Kur'an'ı vahyeden, o vahyi ulaştıran Cebrail olduğu kabul görmüştür. Cebrail aleyhisselam meleklerin en büyüğü olduğu halde niye melekler ayrı, ruh ayrı olarak saf tutmuştur diye sorulacak olursa, Allah-u Teala Cebrail aleyhisselamın melekler indindeki arasındaki mevkisinin büyüklüğüne dikkat çekmek için onu ayrıca zikretmiştir. Böylece Cebrail aleyhisselam bir tarafta, diğer bütün melekler bir ordu gibi saf saf dizilmiş bir şekilde mahşer gününde dikilmişler, beklemeye başlamışlardır. Bu öyle bir dehşet, öyle büyük bir izdihama yol açan büyük bir gündür ki, varlık adına ne varsa hepsi oraya dizilmiştir. Ve hepsi Allah'ın ilmini, kudretini, azametini görmüş bir şekilde büyük bir korkuyla, endişeyle akıbetlerini beklemektedir. O gün kimsenin konuşmaya takati yoktur. O gün kimsenin yalana, yanlışa, tevessül etmeye gücü yoktur. Ve Rahman'ın izin verdiği kimseler hariç kimse konuşamaz. O gün konuşmaya başlayanlar da Allah'ın kudreti, bilgisi ve azameti sebebiyle sadece ve ancak doğruyu söylerler. Meleklerin saf saf geldiği, insanların, hayvanların, cinlerin hep birlikte toplandığı, bir arada bulunduğu o günde Rabbimiz kullarından bazılarına kendilerini ifade etmek üzere konuşma imkanı verecektir. Şayet kul bu imkanını kötüye kullanmaya kalkarsa, hakikate aykırı şeyler söylemeye, yalan uydurmaya kalkarsa, Cenab-ı Hak onun ağzını kapattıracak ve şahidi olan vücudunun diğer organlarını bu hadiseye şahit kılarak konuşturacaktır. Derisi, gözü, kulağı, burnu, ayağı, eli konuşa konuşa işin hakikatini ortaya dökecektir. O şahıs tekrar konuşma imkanına sahip olunca kendi vücuduna, siz ne yapıyorsunuz? Eğer bu söylediklerinizi, bu doğruyu ifade edersek hepimiz yanacağız, göz göre göre ateşe gideceğiz, bunu mu istiyorsunuz diye sorar ve onlar da Allah her şeyi konuşturan, her şeyin doğrusunu ortaya koyan Allah bizleri de konuşturdu ve biz de sadece doğruyu ifade ettik buyuracaklar. İnsana insanın kendisinin aleyhinde şahitlik edeceği bir ortam. İnsana o gün en yakınlarının, eşinin, çocuğunun, dostunun, akrabasının aleyhinde şahitlik edeceği bir ortam. İşte Rabbimiz böyle bir günden haber veriyor. Böyle bir güne hazır olmamızı istiyor. Böyle bir günün dehşeti karşısında uyanık olmamızı istiyor. O gün hiçbir şeyin gizli kalmayacağını, kötülüklerin aleni olarak da, gizli olarak da yapılmış olsa ortaya döküleceğini haber veriyor. Ve Cenab-ı Hak kafir kullarına dönüşü mümkün olmayan şekilde cehennem biletini kesecek. Asi, günahkar Müslüman kullarına da yine cehenneme gidiş yolu açılmış oluyor. Tam bu esnada Rabbimiz kullarından dilediği kimselere, dilediği kimseler için dilediği miktarda şefaat etme hakkı verecek. Hangi peygamberin, hangi şehidin, hangi Allah dostunun kime şefaat edeceğine, ne kadar şefaat edeceğine Allah-u Teala karar verecek. Kulların niyetlerine, amellerine, hatalarından sonraki pişmanlıklarına ve genel olarak niyetlerine, istikametlerine göre şefaat hakkı bazı kullara verilecek, bazı kullar için verilecek. Bu manada kafir bir insanın cehennemden çıkıp cennete layık hale gelecek bir şefaat yok. Eğer kafir olarak yaşamış ve kafir olarak son nefesini vermişse ama iyilikleri, güzel ahlakı vesaire sebebiyle şefaata layık görülmüşse belki cehennemdeki azabı biraz hafifletilecek ama o yine cehennemlik olarak kalacak. Cennetliklerde ise şefaat şöyle gerçekleşecek kitaplarda bildirildiğine göre. Bir kul Müslüman olmuş, hatalar yapmış, günah işlemişse cehennemdeki azabı hafifleyecek. Eğer zaten azabı hafif ise Müslüman olduğu için cehennemden çıkıp cennete geçecek. Eğer şefaate hak kazanan kul cennette ise zaten orada makamı, derecesi yükselecek, kavuştuğu nimetler arttırılacak. Zaman zaman bazı mahfillerde, bazı cemaatlerde, bazı gruplarda diyelim, bazı Müslümanlarda düşünüldüğü gibi insanların istediği herkesi içine alacağı, her türlü günaha şefaat edeceği bir ortam yok. Şefaat Allah'ın iznine bağlı. Tekrar vurgulayacak olursak, Allah'ın izin verdiği kişiler, Allah'ın izin verdiği kullar için ve yine Allah'ın izin verdiği ölçüde ancak şefaat edebilecekler. Şefaati uzma denilen en büyük şefaat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tanınacak ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de kendi ümmetinden şefaat dileyenlere ve Allah'ın izin verdiği ümmetine şefaat edecek. Rabbimiz bizi de bu büyük şefaatten mahrum etmesin. Ama Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği üzere şeytan Allah'ın affına güvenerek, güvendirerek sizi günaha meyletmesin buyuruluyor. Başka bir ifadeyle Peygamberimizin şefaati hak Ama nasıl olsa peygamberimiz şefaat edecek, bana da şefaat edecek diye insanın günahlara dalması, büyük günahlar işlemesi uygun değildir. O şefaate layık olmak için gayret etmesi gerekir. Çünkü o şefaatin içine girip girmeyeceğimiz belli değil. Belki yaşadığımız hayat, Allah korusun, bir müddet sonra bizi bir bataklık gibi yutacak ve belki de imanımızı koruyamadan küfür üzere öleceğiz. O zaman o şefaatten zaten mahrum kalacağız. Rabbimiz imana erdirdikten sonra bizleri ayağa kayanlardan eylemesin. Bizi rahmetiyle, mağfiretiyle kuşatsın. Bizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme layık bir ümmet kılsın. Zira Peygamber Efendimiz veda haccında ashabına hitaben, benim yüzümü mahşer gününde yere eğmeyin, günahlarla karşıma gelip beni mahcup etmeyin diyerek ashabını uyarmıştır. Biz de Peygamber Efendimizin başını yere eğecek hatalardan, günahlardan uzak duralım. O gün mahcup olmayacak şekilde yaşamaya çalışalım. Muhterem dinleyicilerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifiyle devam edelim. An Ebi Müslim ve kıyil Ebi İyaz Seleme bin Amr bin el-Ekva radıyallahu an enne raculen ekele inde Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem bişimali fekal kül biyeminik kale la estati'a kale la estata'ata ma mena'ahu illel kibru fema rafaha illa fih. Ravahu Müslim. Ebu Müslim veya Ebu İyaz Seleme bin Amr bin Ekva radıyallahu anh'ın naklettiğine göre bir adam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sol eliyle yemek yedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adama sağ elinle ye buyurdu. Adam bir türlü yapamıyorum dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz yapamaz ol diye beddua etti. Çünkü adamın Resul-i Ekrem'i dinlememesi kibir, büyüklük tasladığındandı. Bundan sonra adam elini ağzına götüremez oldu. Bu lafızlarla bu hadis-i şerif Müslim'in Eşribe babında 107. hadis olarak geçmektedir. Ayrıca benzer rivayetler Buhari'de, Ebu Davud'da, Tirmizi ve İbn-i Mace'de de yer alır. Muhterem dinleyicilerim, sol eliyle yemek yiyen kişinin, bu hadiste zikredilen kişinin Büsr bin Ra'i olduğu rivayet edilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber yemek yerlerken içlerinden bir tanesinin ısrarla sol eliyle yemek yediğini görüyor Allah Resulü ve ikaz ediyor. Sol eline yemek yeme, sağ elinle ye. Fakat bu kişi Büsr bin Ra'i ismindeki bu sahabi, bu şahıs Peygamber Efendimizin bu ikazını kabullenemiyor ve biraz da inatla, kibirle, gururla ben diyor sağ elimle yemek yiyemiyorum. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz madem gerçekten yiyemiyorsun, yiyemez ol diyor. Aslında Büsr'ün burada sol eliyle yemek yemeye devam etmesi sağ elini kullanamadığından değil. Sadece Peygamber Efendimizin kendisine uyarmasından haz etmediğinden dolayı. Ve gerçekten Peygamberimizin ikazına rağmen onun inatla solla devam etmesi üzerine Peygamber Efendimiz o zaman yiyemez ol diyerek gerçekten söylediğin doğruysa bu da gerçekleşsin diyor ve Büsr bir daha sağ elini ağzına götüremez oluyor. Muhterem dinleyicilerim, bu hadis-i şerifte birkaç hakikat var. Önce yemeğin sol elle yenilmesinin ne kadar çirkin bir hareket olduğu. Peygamber Efendimiz peygamber oluşu sebebiyle şahit olduğu, gördüğü kötülüklere müdahale etmek zorundaydı. Onun göz yumduğu, görmezden geldiği, müdahale etmediği şeyler takriri bir sünnet kabul edilmiştir. Ama gördüğü, müdahale ettiği, değiştirmeye çalıştığı yanlışlar da sünnetin bu şekilde, yani hoş olmayan bir şeye Peygamberimiz müdahale etti diyerek sünnet şekline gelmesine, yerleşmesine sebep olmuştur. Bu manada Müslümanlar iyilikleri emrederler, kötülüklerden de uzaklaştırmaya çalışırlar. Diğer bir husus, sol eliyle yemek yemek haram değildir, mekruhtur, sünnete aykırıdır. Beddua ise küfür gibi, büyük haramlar gibi hususlarda ancak yapılabilir. Burada Peygamber Efendimizin mekruh bir davranış sebebiyle bir şahsa beddua etmiş olması ilk anda dikkat çekebilir. Fakat hadisin sonuna doğru bunun sebebi de açıklanmaktadır. Sol eliyle yemek yiyen kişi bilgisizliği sebebiyle veya sol eline mahkum olduğu için sağı olmadığı veya sağ elini kullanamadığı için değil, kibriyle, gururuyla Peygamber Efendimizin emrine karşı geldiği için bu bedduayı hak etmiştir. Peygamber Efendimiz'e karşı gelmek, onun dediğini yapmamak veya onun dediğinin aksine ısrarla devam etmek, böyle bir bedduaya sebep olmuştur. Peygamber Efendimiz hayatı boyunca pek çok olumsuzlukla karşılaşmış, pek çok zulüm ve işkenceye muhatap olmuş, bütün bunlara rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beddua etmemiştir. Müşriklere, kafirlere bile pek çok kereler beddua etmekten çekinmiştir, kaçınmıştır. Böyle bir hadisede bir Müslümana beddua etmiş olması da bizim için ayrı bir ikazdır, ayrı bir uyarıdır. Diğer taraftan beddua meselesinde Peygamber Efendimizin zaman zaman şöyle bir niyazı vardır Cenab-ı Hak'tan. Ya Rabbi, ben de insanım, ben mealen söylüyorum. Benim de zaman zaman kızdığım, öfkelendiğim, alındığım hususlar olur. Böyle zamanlarda Müslümanları incitecek bir söz söylediğimse, onlara vurdumsa, kızdımsa, lanet ettiğimse, beddua ettiğimse, bu yaptıklarımı onlar hakkında ahirette hayra tebdil eyle, onlar için sevap hanesine dahil eyle diyerek niyazda da bulunmuştur. Bu manada Peygamber Efendimizin bu bedduası orada herkesin şahit olduğu bir şekilde gerçekleşmiş ve o Büsr sol elle yemek yiyen, bunu alışkanlık haline getiren ve Peygamberimize rağmen bunda inat eden kimse artık sağ elini gerçekten ağzına götüremez hale gelmiştir. Böylece Peygamberimizin peygamberlik işaretlerinden, delillerinden birisi de bu beddua olmuştur. O halde bir insanın bilerek, isteyerek peygambere karşı gelmesi düşünülemez. Bu Müslümana yakışmayan bir haldir. Müslümanın cehalet sebebiyle yapmadığı şeyler olabilir, ihmal ettiği şeyler olabilir. Fakat bilerek, isteyerek, inatla, gururla, kibirle bir şeyi devam ettiriyorsa o zaman büyük bir tehlike altında demektir. Diğer taraftan Peygamber Efendimizin duaları geçerli olduğu gibi bedduaları da geçerlidir. Rabbimiz bizi Peygamber Efendimizin dualarına, müstecap dualarına dahil eylesin. Bizi onun beddualarından muhafaza buyursun. Muhterem dinleyicilerim, programımızı bir kıssayla yine bitirmiş olalım. Ebu Hamza Bağdadi Kıddüsesi Ruh çok güzel konuşuyordu. Ve bir gün hatiften bir ses işitti. Güzel konuşmayı başardın. Bakalım güzel sükut etmeyi de başarabilecek misin? Bunun üzerine Ebu Hamza ölene kadar bir daha hiç konuşmadı. Başına gelen bu hadiseden sonra yaklaşık bir hafta içinde de vefat etti. Muhterem dinleyicilerim, evet, konuşma Allah'ın bir ikramıdır. İnsanlar konuşma sayesinde birbirleriyle anlaşırlar. Allah'ın lisanları öğretmesi, insanlara konuşacak bir dil, bir boğaz, hançere ve o kelamı ulaştıracak ses dalgaları, kulak vesaire, bunu idrak edecek bir beyin, bunu hissedecek bir kalp ihsan etmiş olması, hepsi ayrı ayrı Allah'ın ikramları, mucizeleri, hediyeleri. Fakat zaman zaman konuşmak sebebiyle insanlar haddi aşabiliyorlar. İnsanlar konuşmanın şehvetine kapılarak, konuşmanın lezzetine kapılarak bazen büyük çamlar devirebiliyorlar. İnsan bazen güzel konuşarak, tesirli söz söyleyerek şöhrete ulaşabiliyor. Ve o şöhret sebebiyle bir müddet sonra kibre, gurura sürüklenebiliyor. Yine daha fazla konuşmak için farklı farklı şeyler uydurabiliyor. Nitekim İslam tarihinde kıssacılar diye bir güruh ortaya çıkmıştır. Bunlar kürsülerden bir takım kıssalara, peygamber kıssalarına veya başka kıssalara eklemelerde bulunarak onları insanların ilk defa duyacağı şekilde süsleyerek bazı hadisler uydurmuşlar, bazı olaylar eklemişler vesaire. Sonuçta Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de haber verdiği o peygamber kıssası tanınmayacak bir hale gelmiş. İçine pek çok İsrailiyat girmiş. Tevrat'tan, İncil'den eklemelerde bulunmuş. Bazen de hayal gücüyle bir sürü eklemeler yapılmış. Kısacası iş kendi kulvarından çıkmış, söz mecrağından sapmış. Artık o kıssayı anlatmaktan murat ibret almak, takva ve istikamet üzere bir hayat yaşamak değil, hayretler içinde, şaşkınlık içinde bir şöhret yolu olmuş. İşte böyle bir durumda insanın nefsi kabarır ve ucba, kendini beğenmeye kapılmaya başlar. Yine gurur, kibir insanı istila edebilir ve neticede insan konuşmakla bazen doğru şeyleri söylediğini düşünse bile yoldan çıkabilir. Ayrıca her kelime, konuşulan her söz bir vebaldir. İnsan için büyük bir vebaldir. Boşa harcanan sözler, fuzuli kelamlar ahirette yükümüzdür. Amel edilmeden, inanılmadan söylenen sözler yine insanın hesaba çekileceği hususlardır. Rabbimiz, amel etmediğiniz hususları niye konuşursunuz, niye söylersiniz, yapmayacağınız şeyleri niye söylersiniz diyerek insanları uyaracaktır ahiret gününde. O yüzden söz ağızdan çıktığı andan itibaren büyük bir vebaldir. Eğer yanlış bir sözse, kırıp gücendiren, yalan, iftira barındıran bir sözse tabii ayrı bir yükü var, ayrı bir vebali var. Doğru söz bile olsa o sözün ortaya çıkarken hangi niyetle söylendiği önemlidir. İnsan yaptığı işin ihlas ile üzere olmasına dikkat etmelidir. Allah rızası için olmasına dikkat etmelidir. Bir bedel karşılığında söylenen sözün ayrı bir vebali vardır. Bir bedele nail olmak için, bir ücret almak için, maddi manevi bir mükafata ulaşmak için eğilip bükülen, çarpıtılan doğrular ve bunların dile getirilmesi ayrı bir vebaldir. Kısacası söz söylemek başlı başına büyük bir vebaldir. Rabbimiz bu sözü yerince kullanmayı hepimize nasip etsin. Kalbimizden ihlas üzere çıkmasını, insanlar üzerinde tesir ettiği gibi bizzat kendi üzerimizde de o sözün hayırlı tesirini nasip buyursun. Bizi söylediğimiz sözlerle hesaba çekmesin. Bizi söylememiz gerekirken sustuğumuz hususlarla ilgili hesaba çekmesin. Bizim hesabımızı kolaylaştırsın. İnşallah huzuruna yerinde konuşan ve yerinde sükût etmeyi bilen o güzide insanlarla beraber haşreylesin. Allah'a emanet olun muhterem dinleyicilerim. Gelecek hafta tekrar buluşuncaya dek.